Sayfa 342. İzlenebileceği kuşkusu yeniden aklına gelince çevresine bir göz attı. Oysa restoranın kapısından çıktığı andan beri böyle şeyleri hiç düşünmemişti. Elindeki krepi yemeye çalışan, parmaklarını yalayan, ıslık çalan, yolda step yapan biraz çakır keyif bir adamı kim neden izlesin ki? Eğer gerçekten de böyle niyetleri olanlar varsa bu turist kalabalığında çoktan vazgeçmişlerdir herhalde. Belki de bu tarafa yürümekle bilmeden doğru bir şey yapmıştı. Keyifli ve hafif adımlarla Saint Germain'e doğru yöneldi. İçkiyi fazla kaçırmıştı, başı dönüyordu. Karısını hatırladı. Kendisi birkaç kadehe zor dayanırken o Meryem Ana suratlı, masum, sakin görünümlü kadının küp gibi içtiğine kim inanır? Yarın mutlaka başı ağrıyacaktı. Ceplerini karıştırıp aspirin aradı. Bulduğu aspirini susuz yutmaya çalıştı. Ağzına ilacın ekşi, kötü tadı yayıldı. İçki içince geceden bir aspirin aldın mı, ertesi sabah rahat uyanırsın derdi amcası. Çocuklar amcalarını çekmezler inşallah. Ayyaşlıktan zamparalığa kadar bütün kötü huylar var adamda derdi annesi. Geçmişiyle bütün bağlarını koparacağını, çekip gideceğini İpek'e ne zaman, nasıl söylemeli? Yokluğunu karısının pek de fazla dert edinmeyeceğinden emindi. Onun alkolle kumar arasındaki dünyasında ne zamandır kaydedeğer bir yeri olmadığını biliyordu. Gelişi güzel yürürken daha karanlık, daha tenha yan sokaklara saptı. Sonra kendini karanlıkta büsbütün kasvetli ve heybetli görünen Sorbon binasının önünde buldu. Birden adımlarını buralara sürükleyen gizli gücün ne olduğunu kavradı. Şimdi karşı kaldırıma geçip köşeyi döndü mü Rue de Ecole çıkacaktı. Belki de o akvaryumlu restorandan çıktığından beri hep buraya, geriye, yıllar öncesine, her şeyin bambaşka yaşanabileceği bir zamana doğru yürümüştü. Oraya henüz kirlenmediği, kendisinden ve gelecekten kuşku duymadığı masumiyet çağına dönüp yeniden başlamak istemişti. Sokağın başındaki küçük pasta fırınına ükküyle sarmaş dolaş giriyorlar. Burnunda taze baget ve ay çöreği kokusu. Birden sarıldığı kadının ülkü değil, İpek olduğunu fark ediyor. Ama ben İpek'e hiç böyle arzulu, tutkulu sarılmadım. Belleğinde ülkü ile İpek karışıyor. İpek'le yıllar sonra Paris'e geldiğimizde onu bu sokağa getirmiştim. Doktora yaptığım yıllarda burada 28 numaranın çatısındaki stüdyoda kaldığımı söylemiştim. Hani annenle bize rezidansa çaya gelmiştiniz. Birbirimizi ilk kez görmüştük. O zaman burada mı oturuyordun diye sormuştu. O sıralarda beni aldatmaya başlamıştı ama ben bilmiyordum. Yüreğindeki ağır yükü suçluluk duygusunu hafifletmek için olmalı, gereksiz yere ülküden söz etmişti. Neredeyse 10 yıla yaklaşan evlilik yaşamımızda böyle bir konuyu ilk kez konuşuyorduk. Annen Paris'te doktora yaptığın yıllarda feleğin çemberinden geçmiş bir kadınla birlikte olduğunu söylemişti, diyor İpek. Şaşırıyor. Öyle bir ilişkim hiç olmadı, diyor duraksamadan. Evet, annen yıllar sonra söyledi. Seni benimle tanıştırırken de aslında o kadından kurtulmanı sağlamak istiyormuş. Anlıyor ve annesine mi, karısına mı, kendisine mi, kime kızacağını bilemeden bir an duruyor. İçini sanki ülkü bu konuşmayı duymuş gibi büyük bir utanç kaplıyor. Evet, o yıllarda bir sevgilim vardı, diyor. Ama ya annem yanlış söyledi ya sen yanlış anladın. Feleğin çemberinden geçmiş bir kadın falan değil, gencecik bir kızdı. O da öğrenciydi. Onunla bir süre bu evde kaldığımız doğru. Her neyse, annenin ondan hiç hoşlanmadığını biliyorum. Sana layık bulmuyordu. Yoksul bir ailenin nasılsa okutulmuş küstah kızı diyordu. Galiba evinize erime ders vermek için gelmiş ve seni tavlamaya çalışmış. Tabii annem bunları biz evlendikten çok sonra anlattı. Öfkesinin giderek biriktiğini, taşmak üzere olduğunu hissediyor. Beni tavlamaya falan çalışmadı. Çok akıllı ve etkileyici bir kızdı. Onu sevdim ama hiçbir zaman askıntı olmadı bana. Bağımsız, özgür, kişilikli bir insandı. Benim o budala çevremde böyle aptalca laflara hedef olacağını anlayınca sessiz sedasız çıktı hayatımdan. Annemin saçmalıklarını tekrarlaman üzüntü verici. Daha zeki olduğunu sanırdım. Bana aptal mı diyorsun yani? Bunu demedim. Sokak ortasında kavga etmeye gerek yok. Keşke getirmeseydim seni buraya. Sadece kimseye hakaret etmeye hakkımız olmadığını, annemin söylediklerinin de gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmadığını söylemek istiyorum. Onu sevmiştim ve o bunu hak ediyordu. Senden önce manastırda yaşamadım ben. Bunca yıl sonra böyle bir konunun nereden çıktığını da anlamış değilim. Karısıyla ilk kez bu tonda konuştuğunu, her zaman yumuşacık, edilgen, sessiz olan İpek'in ilk kez iğneleyici, hesap soran, saldırgan, neredeyse düşman olduğunu düşünüyor. Kızma diye alttan alıyor İpek. Laf olsun diye anlattım. Senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Unutalım. önemliydi diyor Hinç alırcasına. O sıralarda İpek genç ve yakışıklı hariciye memuruyla yatmaya yeni başlamış olmalıydı. Zaten pek de ateşli ve tutkulu olmayan cinsel yaşamlarında baş ağrıları, yorgunluklar, sıklaşmış, dış görevler, uzun toplantılar, gece çalışmaları derken yatak birliktelikleri hemen hemen hiç kalmamıştı. Karısının alkol bağımlılığı o günlerde başlamıştı ama Arın bunun pek farkında değildi. İpek'in çeyizinde getirdiği ve genç kadına tapan Mecburi Hanım bir gün istemeye küçük hanımın rahatsız olduğunu, zavallı kadının son zamanlarda teselliyi içkide bulduğunu, hangi şarkıdan, hangi filmden duymuşsa aynen böyle demişti. İlaç yerine içki içip ertesi gün öğlenlere kadar hasta yattığını söylemek zorunda kalmıştı. Beyefendinin ilgi göstermesini rica ederken kadının sesindeki ve yüzündeki suçlayıcı hatta düşman ifadeyi hiç hak etmediğini düşünmüştü. Bu kadını dolduran biri olmalıydı. İpek mi yoksa? Yok canım, kocasının hizmetkarları çekiştirmeyecek kadar iyi yetişmiş bir kadındı İpek. Mecburi Hanım'ınki daha çok kızının üstüne titreyen bir kaynana tavrıydı. Hanımının mutsuzluğunu kendi kusurlarında aramaya içi el vermeyen, ona toz kondurmayan, çare bulamadığı kötülüklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyip hafiflemeye çalışan bir kaynana. İpek yakışıklı sevgilisiyle yatakta nasıldı acaba? Benimle olduğu gibi yumuşacık, edilgen, sessiz, utangaç mı? Yoksa ülkü gibi ateşli, tutkulu, edepsiz mi? Sevişirken neler hissettiğini anlayamadığı karısıyla daha yoğun zevk, daha büyük doyum için her istediğini pervasızca belli eden bu uygulatan sevgilisi arasında yaptığı karşılaştırmadan utandı. Başkalarıyla seviştiklerini düşündüğünde de karısını değil de ülküyü kıskandığını hayretle fark etti. Bu geceyi onunla geçirmediğine bir kez daha hayıflandı. Aptalca kaygıları yüzünden bir kez daha kendine kızdı. Sokak tenha, biraz da karanlıktı. Ne küçük pasta fırını, ne öğrenci oteli, ne suratsız bakkal kadın hiçbir yerinde değildi ama ev oradaydı işte. Kapıdaki, üzerinde süslü rakamlarla 28 yazan, küçük beyaz çiçek desenleriyle çevrili lacivert fayans levha sökülmüş, eski oymalı demir kapının yerine sıradan bir kapı konmuştu. Bir an duraksadı. Gerçekten bu binada mıydı çatıdaki küçük stüdyo? 27 yıl önce yine bir Eylül günü Ülkü bu eve mi gelmişti? Cezayirli kurnaz kapıcı bir yandan zile basıp bir yandan "Monsieur Murat, visit" diye sesleniyor. Aşağıdan Ülkü'nün sesini duyuyor. Eksikleniyor. Onu havaalanında karşılamalıydım. Tam uçağın ineceği saatte profesörle randevum olması mazeret değildi. Randevuyu değiştirebilirdim. Sonra heyecanı eziklinin önüne geçiyor. Merdivenleri çifter çifter atlayarak iniyor. Kapıcının meraklı ama sevecen bakışları altında sevgilisini kollarına alıyor. Başka hiçbir kadınla yaşamadığı o olağanüstü duygusal elektrik akımı beyninden kasıklarına doğru yayılıyor. Onu sevmiştim ama sevgimi yeterince gösteremedim. Aşkı tüketme bahasına da olsa doyasıya yaşayamadım. Etrafıma kurallardan, görevlerden, gelecek kaygısı, kariyer tutkusu, iktidar hırsından bir duvar örüp içinde debelendim. Peki şimdi bu kadar geç kalmışken zincirlerimi kırmayı, özgür olmayı başarabilecek miyim? Ülkü'yü neden bu kadar ihtiyacı olduğunu anladı. O özgür bir kadındı. Özgürlüğü gösterişsiz, yapmacıksız yaşayan bir insandı. Bir zamanlar Ülkü'de kendisini ürküten yanın asıl bu özgürlük duygusu olduğunu kendine itiraf etti. Ama şimdi gereken tam da bu duyguydu işte. Özgürlüğü korkusuzca sonuna kadar yaşama cesareti. Yarın derinle paylaşmalıyım bütün bunları diye düşündü. Olabildiğince açık, saydam, cesur olmalı. Derin karşı çıkmaz, anlar. Onda Ülkü'nün doğallığından ve özgürlüğünden bir şeyler var. Sanki İpek'in değil, Ülkü'nün kızı. Nedense karısının gerçek annesi geldi aklına. İpek'in annesinin alkolik olduğu ve sirozdan öldüğü doğru mu acaba? Kimi sivri dillere göre bir sinir kliniğinde şizofreni tedavisi de görmüş. Bu söylentileri duymuş ama hiç üstünde durmamıştı. Annesi böyle dedikoduların aslını faslını bilir ama gerçek de olsa ona söylemezdi. İpek'le evliliklerini kendi marifeti olarak görüyordu da ondan. Derin de içkiye düşkün olacak mı ileride? Kızını düşününce içi titredi. Ne olursa olsun hayatımı nasıl düzenlersem düzenleyeyim, ona zarar gelmesini engellemeliyim. Kızının ince, güzel yüzünü hayal etmeye çalışırken birden gözünün önünde bir fotoğraf belirdi. Bir vesikalık. Derin'in vesikalık fotoğrafı mı? Hayır, bu bir erkek çocuktu. Bakışları aynı. Derin'in bakışlarıydı ama İpek Derin'in bakışları aynı senin bakışların derdi. Nerede görmüştün bu fotoğrafı? Hatırladı. Düşmemek için önünde durduğu demir kapıya dayandı. gizli damgalı dosyadaki vesikalığın altında Umut Murat Ulaş, doğumu Şubat 1972 yazıyordu. Eli titremiş, dosyanın üstüne kahve dökmüştü. Kahvenin fotoğrafının üzerine genişleyen bir kan lekesi gibi yavaş yavaş yayılışı gözünün önüne geldi. Ne zaman Umut'un yaşı söz konusu olsa, Hülkü'nün ısrarla ve telaşla çocuğun 73 doğumlu olduğunu söylemesine takıldı aklı. Yaptığının anlamsızlığını ve tuhaflığını bile düşünmeden 1972 Şubat'ından geriye doğru saymaya başladı. Adadaki köşkteki son gecemizde sabah uyandığımda çoktan gitmişti. Küçük hanımın işi çıkmış. 9.30 vapuruyla gitti. Size haber vermemi söyledi demişti emektar bahçıvan. Bir kucak mimoza topladım. Mimozalar ona yakıştı diye eklemişti sonra. Önemli bir gündü. Bir şey olmamıştı. Belliğini zorladı Salih Efendi. Neyi haber vermişti biraz da endişeli bir sesle? Örfi idare. Evet, örfi idare demişti. 27 insandı. Şiddetli bir lodos vardı. Birazdan odayı toplayacak kadına ayıp olmasın diye geceyi geçirdikleri yatağı düzeltmeye çalışırken dağınık çarşafların arasında Ülkü'nün saç tokasını bulmuştu. Nisan sonuydu. Nisan'dan Şubat'a 9 ay. Umut'un, derinin gözleri ve kendi bakışları Arı Murat'ın belleğinde ve yüreğinde üst üste oturdu ve çakıştı. Gerçeği nasıl olup da o ana kadar anlayamadığına şaştı. Belki bilinçaltının kendisinin bile ulaşamadığı derinliklerinde çoktandır biliyordu da korunma işgüdüsü üstün gelmişti. Dayandığı kapıdan ayrılıp ıssız ve karanlık sokağın içlerine doğru birkaç adım attı. Ardı sıra gelen adamı hiçbir şey görmediği, duymadığı, zaten o anda bir şey algılayabilecek durumda olmadığı halde fark etti, sonun geldiğini de. Hızlanmadı. Arkasına dönmedi. Sığınabilecek yer aramak için etrafına bile bakınmadı. Sokağın tam ortasından celladının önü sıra giden bir mahkum gibi ağır ağır yürüdü. Silah sesi duyulmadı. Susturucu takılmış olmalıydı. Sokağın loş ıssızlığı ve gecenin sıradanlığı bozulmadı. Tetikçi soğukkanlı, donanımlı, profesyoneldi besbelli. Ense kökünde tarifsiz bir acıyla yere düşerken sokak lambasının gözüne vuran ışığı tan yeri sandı. Özgürlüğümün ilk şafağı diye düşündü. Ülkü sorgu yargıcının çağırttığı taksiye yığılır gibi bindi. Bu gibi durumlarda pençesine düştüğü, şiddetli baş ağrısı düşünmesini, durumu değerlendirmesini, karar vermesini engelliyordu. Tek istediği bir yer bulup yatmak, kuvvetli bir ağrı kesici alıp uyumaktı. Nereye gideceklerini soran şoföre ev adresini verecekken vazgeçti. Korktuğunu fark edince korkusu pekişti. O anda aklına gelen tek güvenli yer gazeteydi. Orada ilaç alabilir ve sakin düşünme olanağı bulabilirdi. Şoföre gazetenin adresini verirken acaba doğru elçiliğe gidip bütün bildiklerimi anlatsam mı diye geçirdi içinden ama bu düşünceyi hemen kafasından kovdu. Taksinin arka koltuğuna yığılmış Paris'in her zaman şikayetçi olduğu yoğun, akşamüstü trafiğinin daha da yoğunlaşmasını, yolculuğun uzadıkça uzamasını diliyordu. Taksiden inip gazetedeki redaksiyon odasına kadar çıkmak, sakin bir köşe bulmak, dinlenme salonundaki koltuklardan birine uzanmak bile gözünde büyüyordu. Şiddetli baş ağrısının bulandırdığı bilincinde açık ve aydınlık tek düşünce kapana kısılmış fare korkusuydu. Neden korktuğunu tam kavrayamıyor ama nereden, kimden geleceğini bilmediği bir tehlikenin ortasına düştüğünü seziyordu. Gazetenin önüne geldiklerinde şoförden taksimetreyi açık bırakarak birkaç dakika beklemesini rica etti. Taksinin arka camından geniş caddeye, binanın ana kapısının çevresine kaldırıma göz attı. Garip bir durum yoktu. Paranoya böyle mi başlıyor diye düşündü. Taksi ücretini ödeyip arabadan inerken sendeledi. Şoför madamın iyi olup olmadığını sordu. Çava, çavam, mersi diyerek geçiştirdi ve son bir gayretle kendini binadan içeri attı. Gazetenin danışmasındaki dost yüzlü kadın iş yeri sendika temsilcisiydi, komünistti. İkinci Dünya Savaşı'nda babasının Naziler tarafından asılmış olmasıyla övünür, yaz tatillerini Türkiye'de Asos'ta geçirir, Türkiye'ye her gidişinde bir haber göndermek isteyip istemediğini sorar, dönüşte de küçük bir armağan getirmeyi unutmazdı. Ah nihayet gelebildiniz Madame Öztürk diyerek kendisinin Türkiye Büyükelçiliğinden aradıklarını, acil olduğunu, elçiliği mutlaka araması gerektiğini haber verdi. Sonra sesini hafifleterek ters bir şey yoktur umarım diye ekledi. Ülkü her zamanki gibi sohbet etmek yerine kısaca teşekkür edip asansöre doğru yönelirken kimse vakit kaybetmiyor diye düşündü. Şu korkunç baş ağrısı geçip de iyice kendine gelmeden hiçbir yere gitmeyecek, hiç kimseyle görüşmeyecekti. Asansörün zemin kata inmesini beklerken lütfen santrale bildirin, bana bir süre telefon bağlanmasın diye seslendi. Asansörü kendi küçük bölmesinde olduğu redaksiyon salonunun bulunduğu kata gelmeden durdurdu. bu saatlerde hep boş olan küçük toplantı odalarından birine girdi. Masanın üstünde duran yarı dolu bir sürahiden boşalttığı suyla iki hap birden aldı. Köşedeki rahat koltuklardan ikisini birleştirip uzandı. Bacakları koltuktan dışarı sarktı. Uzun kış gecelerinde kardeşiyle paylaştığı buz gibi soğuk odaya gitmemek için boğazın ağrıdığını, kendini iyi hissetmediğini söyler, oturma odasındaki iki eski koltuğu birleştirip sobanın yanına yatardı. Annesiyle babasının konuşmalarını, kardeşinin vızıldanmasını, radyodan yükselen müziği dinlerken göz kapakları ağırlaşır, içi geçer, uyurdu. Dışarıda Anadolu kasabalarının soğuk rüzgarı, camları döven yağmur ya da lapa lapa yağan kar, odanın tatlı sıcaklığı, annesinin babasının varlığının yarattığı güven duygusu. Tüm yaşamının en güzel, en huzurlu uykuları. Küçücüktü, bacakları koltuklardan sarkmazdı. Ateşin karşısında uyuklayan bir kedi mutluluğu içinde bacaklarını, kollarını gerer, iki koltuğu ancak doldururdu. Bacaklarını toplayıp büzüldü. Yaşamında ilk kez bedeninin gelişmişliğinden, bacaklarının uzunluğundan sıkıntı duydu. Oysa Arın, biçimli ve uzun bacaklarını öpüp okşayarak cinsel organına doğru yükselirken, dünyanın en güzel noktasına götüren en güzel yollar diye inlerdi. Ama Arın yok artık. Öldü. Cesedini teşhis bile ettim. Bacakların fazla uzun. Dayanılmayacak kadar uzun. Koltuklardan sarkıyor. Aldığı ilaçların etkisiyle sızmadan önce burada güvenlikteyim. Yarına kadar kimse bu odaya uğramaz diye düşündü. Uyandığında ortalık aydınlanmış, sabah olmuştu. Başının ağrısı geçmişti ama kafası kazan gibiydi. Birazdan temizlikçilerin gündelik sabah turlarına çıkacaklarını düşünüp aceleyle toparlandı. Üstünü başını düzeltti. Gececiler için düşünülmüş duşlu tuvaletlerden birine girip yüzünü, kollarını, ayaklarını yıkadı. Saçını düzeltti. Her zamanki hafif makyajını yaptı. Kafeteryaya çıkıp taze kruvasan eşliğinde koyu bir kahve içerse aklı başına gelecek gibiydi. Her şeyin bu kadar doğal, bu kadar sıradan olmasına şaştı. Sanki olağan bir gece çalışmasından sonra sabah işten çıkmadan kendine çeki düzen veriyordu. Tuvaletten çıkarken kapıda karşılaştığı genç muhabirlerden birinin gözlerini kısarak kendisini süzmesine ve garip bir sesle geçmiş olsun demesine bir anlam veremedi. Çok kötü görünüyordu demek. Bir an rahatsız olduğunu söyleyip eve gitmeyi düşündüyse de hemen vazgeçti. İçinden bir ses eve gitmekte acele etmemesini, hele de yalnız gitmemesini fısıldıyordu. Günlük gazetelerin çok erken geldiğini biliyordu. Redaksiyona çıkıp gazetelere bir göz atabilir, Arın Murat'ın öldürülmesi haberini nasıl verdiklerini, olayın ayrıntılarını, polisin açıklamalarını öğrenebilirdi. Böyle bir günde gazetede bulunmanın doğru olacağını, ortadan yok olmasının kuşku doğuracağını, en taze ve doğru bilgileri gazeteden sağlayabileceğini düşündü. Ama önce mutlaka bir kahve içmeliydi. Kafeteryaya yöneldi. Taze kahve ve ay çöreği kokusu. Gençliğinden bu yana Avrupa, hele de Paris'tendi mi, anıları da peşinden sürükleyerek burnuna gelen, mutluluk, huzur ve nedense özgürlük duygusu veren o bildik koku. Kahvesini ve çöreğini alıp masaya koydu. Girişin yanındaki rafa özenle dizilmiş günlük gazetelerden birkaçını seçti. Kafeterya hemen hemen boştu. Gazetelere dilediğince bakabilir, ne yapacağına sakin bir şekilde karar verebilirdi. Bir sigara yaktı. Acı kahvesinden bir yudum aldı. En üstte, kendi gazetesinde Türkiye'li üst düzey bir diplomat ve devlet adamının Paris'te henüz nedeni bilinmeyen bir suikaste kurban gittiği, soruşturmanın bir yandan Fransız polisi, öte yandan Türkiye Büyükelçiliği tarafından sürdürüldüğü, katillerin kimliğine ilişkin bilgilere henüz ulaşılamadığı haber veriliyordu. Bu türden haberlerin yer aldığı 5. sayfada, 2 sütun üzerine verilen haberlerin altında bir gün önce kendi yazdığı haber yoruma gönderme yapılıyor ve Arın Murat'ın yabancı basını bilgilendirmek için düzenlenmiş bir konferansta Türk devletinin resmi söylemi ve tezlerinin dışına çıkan cesur bir konuşma yaparak dinleyicileri şaşırttığı anımsatılıyordu. İyi ki dün izin günümmüş diye düşündü. Evden aradılarsa da bulamamışlardır. Yoksa Arın'ın ölüm haberini yazmak bana düşecekti. Sansasyonel haberler veren çok satışlı bulvar gazetelerinden birini açtı. 1. sayfada büyük harflerle dizilmiş bir haber başlığı hemen dikkati çekiyordu. Türkiye'li diplomat bir aşk cinayetine mi kurban gitti? Başlığın altında Arın'ın önceki gün konferansta çekilmiş bir fotoğrafı, hemen yanında da kendisinin bir toplu fotoğraftan kadraj altına alınıp büyütülmüş, bulanık, eski bir resmi vardı. Resmin altında Fransız uyruklu Türk gazeteci kadın, cinayete kurban giden devlet görevlisinin son gören kişiydi yazıyordu. Gazeteyi masanın üstündeki gazete tomarının en altına koydu. parmaklarının titrediğini, yüzünü ateş bastığını, sırtının terlediğini hissetti. Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrencinin paniği. Öğretmen yüzünde hınzır ve muzaffer bir gülümsemeyle yavaş yavaş yaklaşmaktadır. Kopya malzemesini saklayacak yeriniz yoktur. Orada öyle oturur, kapana kısılmış bir farenin korku ve dehşetten sabitleşmiş bakışlarıyla kaçınılmaz sonu beklersiniz. Kendini gerçekten de kapana kısılmış hissediyordu. Her davranışının, atacağı her yanlış adımın, söyleyeceği her sözün, yazacağı her satırın kapanın daha da sıkı kapanmasına neden olacağını biliyordu. Ülkü Öztürk tüm yaşamı boyunca kendini bu kadar yalnız, bu kadar yardıma muhtaç, bu kadar çaresiz hissetmemişti. Umut öldürüldüğünde bile Ömer'i düşündü ve onun yanında olmasını istedi. Ona sığınabilirdi, akıl danışabilir, dayanabilir, güvenebilirdi. Sonra annesi geldi aklına. Bu kız belayı paratoner gibi çeker derdi annesi. Ama kimsenin kabahati yok. O belayı kendi arar bulur diye eklerdi sonra. Bir sigara daha yaktı ve sakin olmaya çalışarak gazetelere tek tek bakmaya başladı. Üst düzey bir Türk devlet görevlisinin, kimileri diplomat diyordu, Paris'i cinayeti kurban gittiği haberi bütün gazetelerde yer alıyordu. Ciddiyetiyle tanınan sol eğilimli bir gazetede haberin altında Arın Murat'ın biyografisi verilmiş, bir gün önce yabancı basına verdiği Türkiye'de demokrasinin gelişme perspektifleri konulu konferansta Türk hükümetinin resmi söyleminin dışına çıktığı ve önemli açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti. Gazete, cinayetin siyasal bir yanının bulunacağı ihtimali üzerinde duruyor, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Gladio paraleli kontrgerilla örgütlenmesini dağıtmamış olabileceğini geçerken değiniyordu. Sadece iki gazetede, ikisi de aynı nitelikte, çok satan iki bulvar gazetesinde haber benzer başlıklar ve aynı fotoğraflarla verilmişti. Ülkü'nün fotoğrafı birinde daha geniş kadrajlıydı. Boynuna doladığı ince bir eşarp ve omzuna atılmış bir elin parmakları hayal meyal seçiliyordu. Objektife gülümseyen genç kadının fotoğrafı 10-15 yıl öncesine ait olmalıydı. Arı'nın ve Ülkü'nün resimlerinin altında ortak bir yazı vardı. Dün gece birlikte yemek yemişlerdi yazısı. Fotoğraf ve dün gece birlikte oldukları haberi her iki gazeteye de aynı kanaldan gitmişti besbelli. Bir vesikalık bulmak çok daha kolayken kendisinin bile hatırlamadığı bu resmi nereden, nasıl, kimlerin bulup ne amaçla kullandıklarını, neden saygın siyasal gazetelere değil de sadece bu sansasyon gazetelerine verdiklerini düşündü. Sonra bu sorunun cevabının aslında Arın'ı kimlerin, neden öldürdükleri sorusunun da cevabı en azından çözüme götüren ipucu olduğunu anladı. İçine düştüğü kapandan kurtulmanın tek yolunun mutlak açıklık olduğunu sezgileriyle kavruyordu. Elçiliğe karşı da, Fransız sorgu yargıcına karşı da saydam denebilecek bir açıklık ve doğrulukla davranmak en iyisi olacaktı. Ne korkacağı bir şey, ne de gerçeği saklamanın bir yararı vardı. Üstelik adamların çok şey bildikleri de anlaşılıyordu. Haberi kendi fotoğrafıyla yayınlamış iki gazeteyi önüne alıp incelemeye başladı. Fotoğrafa dikkatle baktıkça hatırlar gibi oldu. Duvarın önünde dalları kuşlarla dolu ağaçlar vardı. Ağaçların altından yürürken pislikleri uğur niyetine başınıza, omuzlarınıza düşen, cikcikleri kulakları sağır eden yüzlerce, binlerce sığırcık kuşu. Ömer'den haber alabileceğini ve yurt dışına ne zaman, nasıl çıkacağını nihayet öğreneceğini umut ettiği gizli bir buluşmaya gidiyordu. Yaz sonuydu, Ankara sıcaktı. Adım başı karşınıza çıkan silahlı askerler, unutmak istediğiniz, belki de bir an unutuverdiğiniz o boğucu havayı hatırlatmakta kusur etmiyorlardı. Buluşma yerini henüz bilmiyordu. Önce Kızılay'da bir kitapçı dükkanına uğrayacak, kasadaki genç kıza yabancı romanların hangi raflarda olduğunu soracak, kızın hangi romanı arıyordunuz sorusu üzerine Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını isteyecek ve aldığı cevaba göre hareket edecekti. Kendini kuş pisliklerinden koruyabilmek için duvara iyice yanaşmış, afişler gözüne ilk o zaman ilişmişti. Skinyötüm Komutanlığı'nın aranıyor afişleriydi bunlar. Önce çevresine bir göz atmış, izlenip izlenmediğini bir kez daha kontrol etmişti. Etraf kalabalıktı. Bulvardan Ağustos sonu rehavetine kapılmış, terli ve bezgin bir kalabalık akıyordu. Kimsenin kimseye dikkat ettiği yoktu. Tişörtü terli vücuduna yapışmış, koltuklarının altı halka halka ıslak, şişman bir kadın durmuş, afişleri inceliyordu. Sade ve meraklı vatandaş kimliğiyle kadının yanına gidip afişlere bakmaya başladı. Birinde 8, diğerinde 6 fotoğraf olan iki ayrı afiş vardı. Vatan hainleri bunlar demişti şişman kadın ter kokuları saçarak. Birkaçını sallandıracaksınız bu komünistlerin. Bak o zaman devleti yıkmaya bir daha kalkışırlar mı? Tam kendini tutamayıp ters bir cevap vermeye hazırlanırken gözü afişlerden birinde kendi fotoğrafına ilişmiş, yılanın bakışları karşısında hipnotize olmuş bir tavşan gibi donup kalmıştı. Hiç hatırlamadığı, nereden, nasıl bulduklarını çözemediği eski bir fotoğraftan alınıp büyütülmüş bir ülkü sureti. Duvardan gülümseyerek kendisine bakıyordu. Yanında Ömer'in kendine hiç benzemeyen karanlık ve ciddi bir fotoğrafı vardı. Diğerlerinin adlarını okumak, kim olduklarını anlamak için bile oyalanmadan "Haklısınız, vatan hainleri bunlar." diyerek çabucak uzaklaşmaya çalıştı. Kadının dönüp yüzüne bakmasından korkmuştu. O fotoğraftı işte. 1981'de Ankara duvarlarına yapıştırılmış, aranıyor afişindeki Ülkü Ulaş, yıllar sonra Ulku Öztürk olarak sansasyon peşindeki Fransız bulvar gazetelerinin birinci sayfalarında bir cinayet haberini süslüyordu. Güvenebileceği, danışabileceği aklı başında birine, bir dosta ihtiyacı vardı. Örneğin, bugün gazetede kalıp işine devam etmeli mi? Elçilikten aradıklarını söylemişlerdi. Elçiliğe gidip bildiklerini anlatmalı mı? Fotoğrafını basan ve kuşku yaratıcı başlıklar kullanan gazeteler hakkında hemen savcılığa şikayette bulunmalı mı? Eve gitmeli mi, yoksa bir süre hiç uğramamalı mı? Öncelikle dış haberler şefi küstah tavırlı Andre ile konuşmaya karar verdi. Hiç değilse zeki, becerikli ve neler olup bittiğinin farkında olan biriydi. Üstelik çalıştığı bölümün şefi olarak onunla görüşmesi ve durumdan haberdar etmesi de gerekiyordu. Olayların tümüyle dışında kalan, dışarıdan bakan biri daha soğukkanlı olabilirdi. Sırtını gazeteye dayayıp gazeteyi, sendikayı basını arkasına alacak olursa bu tatsız olaydan paçasını daha kolay sıyırtabileceğini biliyordu. Sonra aklına Falin geldi. Rus profesörü uzun zamandır görmemişti. Çoktandır birbirlerini aramamışlardı. Başı belaya girdiğinde ya da bir dosta ihtiyacı olduğunda koca Paris'te arayabileceği tek kişinin Falin olmasına şaştı. Biraz da hüzünlendi. Belki Ömer'i tanıdığı için, belki ortak geçmişleri yüzünden, belki de komünizme küfretmeyip olup bitenleri anlamaya çalışmasının duyduğu saygı nedeniyle kendini ona yakın hissediyordu. Çantasından telefon defterini çıkarıp Falin'in numarasını buldu. Andre ile konuştuktan sonra Falin'i aramaya karar verdi. 3 yıl kadar önce Falin'i Paris'te biraz da rastlantı eseri bulmuştu. Fransız Komünist Partisi'nin düzenlediği Sovyet sisteminin çöküşü konulu bir toplantıda onun da konuşmacı olduğunu Humanity'de okumuş, toplantıya katılmaya karar vermişti. Sayfa 354. Moskova'da bir sürü içi geçmiş beton kafalı yanında Falin, muhalif havası, eleştirel bakışı, şablonculuğu ve esnekliğiyle farklı bir kumaştan olduğunu hemen belli edenlerdendi. Sorulardan hoşlanmayan ve soru sormayan parti ideologlarının aksine o sürekli soru sorar, sorularını ve cevaplarını derinleştirir, konferanslarına, derslerine katılanların da soru sormasını özendirirdi. Moskova'dayken konferanslarına katılmaktan ve tartışmaktan zevk aldığı, içinin ısındığı az sayıda hocadan biriydi. Ömer de Falin'den hep övgüyle söz eder, eleştirel bakışla birleşen ince mizahının başına iş açacağından korkardı. Özel yaşamında mutsuz bir insana benziyordu. Karısından ayrı yaşıyor, anneleriyle birlikte Leningrad'da olan çocuklarını özlüyordu. Toplantı hiç de kalabalık değildi. Eskiden bu tür toplantılar, hele de konuşmacılar arasında sol çevrelerde adı biraz bilinen bir Sovyet bilim adamı varsa hınca hınç dolardı. Fark edilmek için ön sıralara oturmuş, Falin'in kendisinden yana bakmasını, gözlerinin karşılaşmasını bekliyordu. Konuşmacılar 3 kişiydi. Fransız Komünist Partisi'nden Sovyetler Birliği konusunda uzmanlığıyla ün yapmış bir kadın, Doğu Almanya'dan gelmiş bir Alman profesör ve Falin. Ülkü adamın en konu yakışıklı olduğunu daha önce nasıl fark etmediğine şaştı. İnce ve kemikli yüzü, kırlaşmaya başlamış yakakları, dökülmemiş kumral saçları ile Ukraynalı erkeklerin biraz soğuk yakışıklılığını anımsatıyordu. Görüşmeyeli 8 yıl geçtiğini hesapladı. Yaşlandıkça karizmaları artan tiplerdendi demek. Sonra birden Falin'in çok zayıflamış olduğunu, yüzünün etkileyici ifadesinin, bakışlarının derinliğinin, onda daha önce fark etmediği çekiciliğin zayıflamasından kaynaklandığını anladı. Mikrofonun ayarlanmasını, konuşmacıların tanıtılmasını beklerken, salonda dinleyicileri gözden geçiren Falin'in bakışları, Ülkü'nün gözleriyle karşılaşınca bir an donuklaştı. Hiç yabancı gelmeyen bu yüzü anımsamak için kendini zorlar gibiydi. Sonra göz bebeklerinden başlayarak bütün yüzü aydınlandı ve dostça gülümsedi. Tanımıştı. Ülkü de selam niyetine başını sallayarak ve gülümseyerek cevap verdi. Fazla yakınlığı olmayan, derslerin dışında 1-2 defa konuştuğu bu adama yıllar sonra rastlamış olmaktan böylesine keyif almasına şaştı. Belki Ömer'in, belki Moskova'nın anısını taşıdığı için ya da belki yeni yüzlere, yeni insanlara ihtiyacı olduğu ama huyunu suyunu bilmediği, hiç tanımadığı kimselere karşı da çekingenlik duyduğu için. Falin her zamanki gibi formundaydı. Sovyetler Birliği'nin ve sosyalizmin çöküşünün, sosyalizm projesinin ve komünizm ütopyasının çöküşü anlamına gelmediğini, kısa dönemde böyle kavranacağını ve kapitalizmin saldırısının ana temasının bu olacağını, daha sonra yeni arayışların geleceğini inandırıcı biçimde anlatıyor, çöküşün ekonomik, siyasal, toplumsal boyutlarından insani boyutlarına kadar pek çok yönünü tartışmayı açıyordu. Adam konuştukça, oraya konuşmaları dinlemeye, ilgi alanına giren bir konuda bilgilenmeye değil, Falin'i görmeye geldiğini anlamış, güçlü sezgileriyle kısa bir süre için bile olsa bu adamın yaşamına gireceğini hissetmişti. Toplantı bittikten sonra Falin'in konuşmacılarla vedalaşıp yanına gelişini, sarılıp Rus usulü 3 kez öpüşünü, önce Rusça sonra Fransızca, hayatın cilvesine bakın, ne kadar olağanüstü bir rastlantı bu deyişini, sıkıca kavradığı kolunu bırakmadan, işiniz varsa bile bekleyebilir, gidip bir yerde duralım diyerek toplantı salonundan dışarı çıkarmasını, sonra Paris'in ara sokaklarından birinde hiç bilmediği çok hoş bir küçük bistroda oturup yeni ürün taze şarap içişlerini hatırlıyor. Sokağa bakan basık ama geniş pencerelerdeki yarım tül perdeler, camlara yapıştırılmış La Boule Nouve Est Arrive, taze Bajualis şarabı geldi müjdesini taşıyan neşeli küçük afişler. Demek ki Kasım'ın ilk haftasıymış. Şarabın serin ve yumuşak tadı, Falin'in garsonla Rusça konuşması, bir kadının hafif ve ağdalı bir sesle söylediği, insanın içine işleyen Rusça bir aşk şarkısı. Paris'te olduğunuzu biliyordum, Şerif yoldaş söylemişti, ama sizi nerede bulabileceğime dair bir fikrim yoktu, diyor adam. Fransızcası düzgün ama gündelik dilde tuhaf kaçacak kadar edebi ve ağdalı. Benim ise burada sizi göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Humanity'de konferans ilanını tesadüfen gördüm. Adınızı okuyunca kaçırmak istemedim, geldim. Biraz kalacak mısınız Paris'te? Rusya'da komünizm yeniden kurulana kadar buradayım, diyor. Kendine yakışan alaycılığıyla. Yani birkaç yüzyıl kadar. O kadar sürecek mi dersiniz? Dünyayı bilmem ama Rusya'da sürer sanırım. Sonra ciddileşiyor. Artık Paris'te yaşıyorum. Üniversitedeyim. Çalışma olanaklarım fena değil. Paris'in havasını seviyorum. Hala özgür, başına buyruk, hafif meşrep ve küstah bir şehir burası. Ruhumun ve damağımın tellerini okşuyor. Adamın Rusçadan sözcüğü sözcüğünü çevirdiği ruhun ve damağın tellerini okşamak deyimi ve hafif meşrep nitelemesi ülkeye komik geliyor. Benim de ruhumun ve damağımın tellerini okşuyor, diyor gülerek. Hafif meşrep benzetmenizi de çok sevdim. Moskova ağırbaşlı ve trajikti. Berlin yaralı ama katı. Leipzig soğuk, sinirli ve kasvetli. İstanbul hülyalı, dağınık ve mahmurdur. Sizin şairiniz. Niye sizin dedim. Mezarı bile bizdeyse bizim şairimiz Nazım. Nerede ölmek istersin şair, diye sorar. Önce İstanbul'da, sonra Moskova'da, sonra Paris'te der bir şiirinde. Ölmeyi bilmem ama yaşamak için benim tercihim Paris. Ben ölmek için belki de İstanbul'u tercih ederdim Falin. Bir oğlum vardı. İstanbul'da öldü, öldürüldü. Falin şaşkınlıkla masanın üstüne abanıyor, önündeki şarap kadehi devriliyor. Rus garson elinde bir peçeteyle gülerek koşuyor. Uğurdur, üzülmeyin, hemen tazeliyorum. Bir oğlunuz olduğunu biliyordum. Evet, hatırlıyorum. Şerif Moskova'dan ayrılmak istemenizi, oğlunuzu özlemenize bağlıyordu. Bizimkiler her zamanki ağırkanlılıklarıyla çocuğun zamanında yetinmeyi başaramamışlardı sanırım. Belki de uğraşmamışlardı bile. Çok üzgünüm. Ne zaman kaybettiniz onu? Adamın son sözleri söylerken kullandığı kalıp cümleciklerin yapaylığı gerçek duygularını gizliyor. 2 yıl oldu. Öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. Sorgusuz, yargısız öldürdüler. Sol terörist örgütlerle mücadelenin en kestirme yolu buydu onlara göre. Daha sonra örgüt üyesi bile olmadığı anlaşıldı. Şerif öğrendi mi oğlunun ölümünü? Sanırım ayrı yaşıyordunuz. Evet, ayrı yaşıyoruz. Onu çoktandır görmedim. En son Leipzig'te görmüştüm, sonra haberleşmedik. Belki de duymamıştır Umut'un öldürüldüğünü. Belki de biliyordur, kim bilir. Ne biçim bir fırtına bu, diyor Falin. Ehrenburg'un romanına gönderme yaparak. Fırtına da ne? Kasırga demek gerekiyor buna. Hepimizi önüne katmış, sürüklüyor. hep böyle oldu. Sadece bizim kuşak değil, burnunu kulübesinin kapısından dışarı uzatmaya cüret eden herkes, kuşaklar boyunca kasırgaların önünde bir yerlere sürüklendi. Sesi alabildiğine kederli, yüzü solgun. Adamın gözlerindeki hüznün derinliği içine acıtıyor. Yüzünün inceliği, aşan zayıflığı, neredeyse saydamlığı korku veriyor. Keşke Umut'un ölümünü hiç söylemeseydim ona. Neşeli bir şeylerden konuşsaydık. Falin de kendisini çeken şeyin kederlerinin birbirine ikiz kardeş gibi benzemesi olduğunu anlıyor. Belki de yaşanmışların benzer ağırlığı ve yalnızlıkları yüzünden, belki de artık yaşanacak değil, önlenecek şehirlerin sıralamasını yapmaya başladıkları için. Susuyorlar. Oysa konuşacakları çok şey var. Söz bittiği için değil, söyleneceklerden ürktükleri için susuyorlar. Sonra bistrodan çıkıp hiç gereği olmadığı halde bir sinemaya giriyorlar. Birlikte olacakları, sevişecekleri dakikaları geciktirmek için nehir boyunda oyalanıyorlar. Her biri kendi nehrinin anılarına, kendi kederlerine dalıyor. İkisi de ilk sözü söylemekten çekiniyor. Eve gidelim, yoruldum diyor Ülkü. Evde şarabım ve peynirim var. Sesine sıradan, doğal bir renk vermeye çalışıyor. Bunun neye davet olduğunu ikisi de biliyor. Geç bile kaldık diyor Falin. Kaybedecek fazla zamanımız yok. Hele benim hiç. Ne demek istemişti? Onu yakışıklı ve etkileyici kılan, zayıflamasının nedeni olan hastalığın ilerlediğini mi, yoksa yaşlandığını mı söylemek istiyordu? Kanser olduğunu hiç düşünmemiştim. Sonraki günlerde de hiçbir şey belli etmedi. Çok sonra dolaylı olarak öğrendiğimde olabileceğinin en iyisi aldırma dedi. İlerlemesi de durdu zaten. Konuya bir daha değinmedik. O gün eve gittik ve seviştik. Ne ateşli ne de çekingen, sıradan, fazla iz bırakmayan bir cinsel temas işte. Aradığımız cinsellikten çok yalnızlığımızı aşmak, insan sıcaklığını, derinliğini duymaktı. Sevişmenin ilişkimizi uzatabileceğini, gerçek bir kadın erkek birlikteliği yaşayabileceğimizi umut ediyorduk belki de. Ama sanırım ikimiz de fazla yüklüydük. Geleceksizdik, yaşlanıyorduk, beceremedik. Buluşmaları giderek renksizleşmiş, sıradanlaşmış, seyrekleşmişti. Neşe, umut, inanç paylaşılır ama keder, hayır, keder ve acı paylaşılmıyor. Bunu çoktan öğrenmişti. Falin'i aramaya, eğer kabul ederse eve onunla birlikte gitmeye, ona danışmaya karar verdi. Sonra Andre'yi görmek üzere kafeteryadan çıktı. Kapıdan çıkmadan önce okuduğu gazeteleri, kendi fotoğrafının bulunduğu iki gazeteyi görünür şekilde en üste koymaya özen göstererek yerlerine yerleştirdi. Biraz önceki paniği geçmiş, sakinleşmişti. Kendi derdine düşmenin arının ölümünü unutturduğunu, bu tatsız durumdan kurtulma çabasının ölüm acısının önüne geçtiğini düşündü. İçi cız etti. Andre'nin odasına biraz da çekinerek girdiğinde adamın dost ve yakın tavrını görüp şaşırdı. Güç durumda olduğumu biliyor, yardım eder görünüp fırsattan istifade etmeyi planlıyor diye düşündü. İyi ki geldiniz. Sabahtan beri sizin elçilikten gelen telefonları atlatmaya çalışıyorum dedi adam. Sizinle görüşmek istiyorlar. Ne düşündüğünüzü bilmediğimden dün ve bugün izinli olduğunuzu, işe döndüğünüzde mesajı ileteceğimi söyledim. İyi etmişsiniz, teşekkür ederim. Sizin başınıza da derde soktum galiba. Hayır, böyle düşünmeyin. Ben olayı dün akşamüstü öğrendim. Size ulaşmaya çalıştım ama mümkün olmadı. Herhalde evde yoktunuz. Telesekreterinize de çağrınıza da not bıraktım. Tatsız bir durumu engellemek için patronlarla da konuştum. Monsieur Murray'ı sizin öldürmediğinizi herkes biliyor. O gazeteler aleyhine dava açacak olursanız, kurumun avukatı davayı üstlenecek. Teşekkür ederim dedi yeniden. Sonra uzatılan barış çubuğunu kabul ettiğini belirtmek için gülümseyerek. Ama Murray değil, Murat. Biliyorsunuz Andre diye ekledi. Andre'nin havasını anlamaya, birden değişen tutumunun nedenini çözmeye çalışıyordu. Evet, artık dikkat edeceğim. Size de Madame Öztürk değil, Öztürk diyeceğim. Bir tek şey bilmek isterdim, merakımı bağışlayın. Biliyorsunuz, merak 7 günahtan biridir. Ama günahkar olmayan kim var? Üstelik bizim mesleğimiz meraksız olmaz. Monsieur Murat'ı tanıyordunuz değil mi Ülkü? Demek ki öğrenmek istediği buymuş diye düşündü ve içinden gülmek geldi. Cin gibi bir herifti Andre. Halinden, tavrından, Arın'la arasında özel bir ilişki olduğundan kuşkulanmıştı demek. Evet, Arın Murat'ı tanıyordum. 25 yıl önce onunla birlikteydim. İlk aşkımdı. Öğrencilik yıllarında bir süre Paris'te de birlikte kalmıştık. Sonra ayrıldık. 3-4 yıl önce oğlum öldürüldüğü zaman konuyla ilgili bir karşılaşma dışında bir daha görüşmedik. Bütün bunları o kendini beğenmiş küstah adama neden anlattığını bilmiyor. Belki artık hiç önemi kalmadığından, belki de adamın insan yüzünü görme koşuna gittiğinden. Konferansı izlemeye bu yüzden gitmek istememiştiniz demek. Evet, ama sonra gittim. Gazeteye telefon etmiş, buluşmak istemişti. Konferanstan sonra gazeteye dönüp haberi yazdım. Gece de şu Lille'de, Saint Louis'deki akvaryumlu restoranda birlikte yemek yedik. Sonra saat 11'i geçe Arın oradan ayrıldı. Bana biraz daha oturmamı, birlikte çıkmamızın doğru olmayacağını söyledi. Taksiye binip eve döndüğümde saat 12'ye geliyordu. Ertesi gün, yani dün, beni arayacaktı. Öğleye kadar aramadı. Bu çok garip geldi bana. Mutlaka araması gerekiyordu. Öyle konuşmuştuk. Sonra saat kaçtı bilmiyorum. Polisten haber geldi. Arın Murat öldürülmüştü. Onu teşhis etmek için morga gitmem gerekiyordu. Niye sizden istediler bunu dersiniz? Sadece formalite olduğunu söylediler. Kafam o kadar karışık ki bütün bunların üzerinde uzun uzun düşünemedim. Ama sanırım tepkimi ölçmek istiyorlardı. Sorgu yargıcı öldürüldüğü gece birlikte yemek yediğimizi biliyordu. Sizce neden öldürdüler onu Ülkü? Bilmiyorum. Ama izlendiğinden kuşkulanıyordu. Birlikte yemek yediğimizi bildiklerine göre o gecede izlemişlerdi. Eğer o gece için başınıza ağrıtacak olurlarsa o yemeği gazeteye çok özel bir röportaj yapmanız için benim ayarladığımı söyleyebilirsiniz. Gerçekten de Monsieur Murat'ın o konferansta söyledikleri çok ilginçti. İktidarın pisliklerinin yetkili bir ağızdan ortaya serilmesiydi. Dış haberler seksiyonu şefi olarak sizden kendisiyle özel bir görüşme yapmanızı istememden daha doğal ne olabilir? Bir kere daha teşekkürler. Yardımlarınız gerçekten de rahatlatıcı oluyor Andre. Elçiliğe gidecek misiniz? Önce bir arkadaşımla eve gitmek, evin haline bir bakmak istiyorum. Dün öğleden beri gitmedim eve. İçimde tuhaf duygular var. Belki de eski Türkiye alışkanlığı. Evlerimiz sık sık basılır, aranır. Biz olmadığımız zamanlar evde karakol kurulup gelen giden yakalanırdı. Sizinle gelmemi ister misiniz? Bir arkadaşımı arayacağım. Eğer bulamazsam sizden rica ederim. Sağ olun. Adamın elini uzanıp dostça sıktı. Şu insanla hiç belli olmuyor diye geçirdi içinden. Faline üniversitedeki numarasından ulaştı. Çok acele görüşmeleri gerektiğini, telefonda anlatamayacağını bir nefeste söyledi. Bir saat sonra eve yakın bir kahvede buluşmak üzere sözleştiler. Profesörün sesi isteksiz ve neşesiz geldi. Onu aramakla yanlış mı yaptım? Görüşmeyeli kaç ay geçtiğini hesaplamaya çalıştı. En az 4-5 ay. Son kez buluştuklarında Milva'nın Paris konserine gitmişlerdi. Milva, Piazzolla'nın, Latin tutkusunun ve hüznün müziğe dönüştüğü muhteşem parçalarını söylerken Slav duygusallığından ne kadar farklı, yine de ne kadar yakın diye düşünmüştü. Yüzyıllık yalnızlığı dinlerken gözleri buğulanmış, aynı anda Falin hafifçe kolunu sıkmış, bizimki gibi diye fısıldamıştı. Giderek tek düzeleşen, ilişkilerini renklendirecek ortak bir zevk, ortak bir duygusallık bulmaktan mutlu olmuşlar. Konserden çıktıktan sonra birlikte yemek yemiş, şarap içmişlerdi. İlişkilerinin gün be gün soğuduğunu, sessiz sedasız, yumuşacık tükenmekte olduğunu ikisi de biliyordu. Tükenişin önüne geçmeye ne güçleri ne de niyetleri vardı. Büyük ve tutkulu bir aşk, gerçek bir kadın erkek ilişkisi ancak gençlikte yaşanıyor demişti o gece Falin. İnsan ancak gençliğinde aşkın sonsuzluğuna inanır. Umut olmayınca aşk da olmaz. Sonraki günlerde birkaç kez telefonlaşmışlar ama buluşmamışlardı. İkisinin de işi başından aşkındı ve işleri ilişkilerinden daha önemliydi. Ülkü'nün telefondaki sesi o kadar değişik ve heyecanlıydı ki Falin buluşacakları kahveye giderken endişelenmekten ve çeşitli varsayımlar üretmekten kendini alamadı. Şerif yoldaştan bir haber almış olabilir mi diye düşündü. Belki de kötü bir haberdir ya da Türkiye'den bir haber vardır. Sabahın o saatinde kahvede sütlü kakaosunu içen yaşlı bir kadından bir de çivi çiviyi söker düşüncesiyle sabah sabah bire için akşamdan kalmış bir ayyaştan başka kimse yoktu. Ülkü masanın üstüne yaydığı bir gazeteye dalmıştı. Onun ilk tanıdığı günden bu yana ne kadar değiştiğini, nasıl olgun ve hoş bir kadına dönüştüğünü düşündü. Yine de Moskova'da tanıdığı etli canlı, hayat dolu genç kadını anımsayıp o zamanlar birlikte olamadığını hayıflandı. İnsan hep geç kalıyor ne yazık. Ülkü başını gazeteden kaldırıp Falin'i görünce çığlığını güç tuttu. Adamın ona bir Rus soylusu havası veren kır düşmüş kumral saçları dökülmüştü. Yüzü her zamankinden daha solgundu ve bu haliyle korku filmlerindeki zombileri hatırlatıyordu. Ülküyü bazen hayrete düşüren keskin zekasıyla kadının şaşkınlığının nedenini hemen kavradı. Sayfa 361. Galiba sana söylemeyi unuttum diye açıkladı. Doktorlar kan değerlerimi pek parlak bulmadılar. 5-6 kez kemoterapi uyguladılar. Ama şimdi iyiyim. Son MR'larda belirgin bir gerileme vardı. Uzun zamandır görüşmedik dedi Ülkü eksiklenerek. Beni aramalıydın. Yanımda olurdum. Böyle zamanlarda insanın bir dosta ihtiyacı vardır. Bana sorarsan insan tam da böyle zamanlarda yalnız kalmalıdır. Dostların ve sevgililerin hasta bakıcı olmadıklarını unutmamalıyız. Hastalık çirkindir canım. Çirkinlik ise sevgiyi ve ilgiyi öldürür. Her neyse, şimdi sen anlat bakalım. Umarım kötü bir haber değildir. Yardımına ihtiyacım var Sasha. Falini ilk kez küçük adıyla seslendiğini düşündü. Aklına, dostluğuna, deneyimine ihtiyacım var. İlişkilerinin yeni başladığı günlerde Ömer'e de buna benzer bir şeyler söylediğini anımsadı. Falini ilişkim bastırılmış bir özlemin Ömer'e geri dönmek isteğinin sonucu muydu yoksa? Sırtımı dayayacak, sağlam bir duvar, sığınacak güvenli bir liman, aklıma eklenecek bir akıl, yaşayamadığım tüm yaşamların hazır bir özetiydi. Ömer'de aradığım ve bir dönem bulduğumu sandığım. Falin'den beklediğim de farklı değildi belki. Hikaye uzun dedi. Masanın üstündeki birinci sayfada kendi fotoğrafı olan gazeteyi adamın önüne doğru sürdü. Bu sabah gazete okumadığını anlaşılıyor. Bütün gazetelerde özel görevli Paris'te bulunan bir Türk diplomatın faili meçhul bir cinayete kurban gittiği haberi vardı. Adamın şaşkınlığını ve telaşını fark edince ekledi. Katil ben değilim, merak etme. Sadece öldürüldüğü gece birlikte yemek yemiştik. Bu saçmalıkları o yüzden uydurmuşlar. Falini, siyasal kimliği ve yaşadıkları dışında geçmişine ilişkin hiçbir şey anlatmadığını o zaman fark etti. İkisi de birbirlerinin geçmişteki özel yaşamlarıyla hiç ilgilenmemişler, bunları hiç konuşmamışlardı. Merakla bekleyen adama Arın'la ilişkisinin kısacık bir özetini yaptı. Böyle anlatıldığında hikayenin ne kadar basit ve sıradan olduğuna kendi de şaştı. Her genç kızın başına gelir dedirtecek türden sıkıcı bir bitmeyen aşk ya da aldatılmışlık ve terk edilmişlik hikayesi. Bildiği ve tahmin ettiği kadarıyla Arın Murat'ın devletteki konumunu, gizli görevleri olabileceğini, iki gün önceki basın konferansında bunun ipuçlarını verdiğini, resmi metnin çok dışına çıkarak devlet teröründen, Gladio paralel örgütlerden, benzeri tabu konulardan söz ettiğini anlattı. Profesör dün sabahki gazetelerde konferans haberini okumuş, ilgi çekici bulmuştu. Gece Arın Murat'la birlikte yemek yerlerken başka şeyler de söyleyip söylemediğini sordu. Konuştuk tabii, çok tedirgindi. Bir süredir izlendiğinden kuşkulanıyordu. Hemen ertesi gün istifasını verip görevden ayrılmayı, bulaştığına inandığı pisliklerden arınmayı, yeni bir hayata başlamayı planlıyordu. Hayal ettiği yeni yaşama kendisiyle birlikte başlamak istediğinden, o gecenin Arın'ın kendisine dönüş gecesi olduğundan söz etmedi. Umut'un aslında Arın'ın oğlu olduğunu da söylemedi. Bunları paylaşmak istemiyordu. Bir yarar da yoktu zaten. Türkiye'de sık sık böyle cinayetle işleniyor ve katiller bulunmuyor değil mi? Diye sordu adam. Birkaç yıl önce önemli bir gazeteci öldürülmüştü. Fransız televizyonu bile vermişti cenaze törenini. Avrupa basını, hele de Fransızlar biraz abartıyorlar. Biliyorum ama Türkiye'nin doğusunda da sık sık benzer cinayetler oluyor sanırım. Ülkü, evet anlamında başını salladı. Bana sorarsan Paris'in ortasında işlenen bu cinayet de aydınlatılamayacak. Oysa olay hiç de karışık gelmiyor bana. Senin arkadaşın üstlendiği görevler gereği çok şey biliyordu. Devletin üst düzey bir ajanıydı diyelim. Ülkü ürperdiğini, içinin buz kestiğini hissetti. Tam tepki verecekken vazgeçti. Belki de ajan sözcüğünü farklı bir anlamda kullandı diye düşündü. Fransızcası mükemmel değil. Sık sık böyle yanlışlar yapıyor. Falin, erkeklerde az bulunan dikkati ve sezgisiyle kadının yüzündeki ifadeyi yakaladı. Ajan derken devlet görevlisini kastetmiştim dedi. Sanırım devletin bazı uygulamalarını dıştaki kabuğun gizlediği derindeki illegal yapıyı biliyordu. Devlet adına işlenmiş suçların ve cinayetlerin bilgisine sahipti. Bu bilgilerin ona ağır gelmeye başladığını, en önemlisi de yaptığı işe ve hizmet ettiği amaca güvenini yitirdiğini, onlar adamın kendisinden bile önce fark etmişlerdi. Bilmediğimiz, yaşamadığımız şeyler değil bunlar. Sanma ki sadece Türkiye'de oluyor. Sizde belki biraz daha kaba, tıpkı bizde olduğu gibi. Onlar kim Falin? Örneğin şu kapının yanındaki masaya gelip oturan evrak çantalı, koyu renk ceketli adam, onların adamlarından biri olabilir. Ama hiç önemi yok, korkma. Onlar burada eski bir Rus komünistiyle buluşmuş da olsan, senin cinayetle de o türden gizli işlerle de ilgin olmadığını çok iyi biliyorlar. Onlar devletin ve iktidarın gerçek sahipleri ve tetikçileridir. Müthiş bir korunma refleksleri vardır ve işlerinden birinin değil ihanetini, yaptığı işlerden kuşkuya düşmesini bile affetmezler. Bilmediğin şeyler değil senin bunlar. Moskova'dayken bir konferansta iktidar konusunu tartışmıştık. Sen can alıcı bir soru sormuştun. Ben ise bütün uzlaşmacılığımla soruyu savuşturmaya çalışmıştım. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Kafasını iktidar olgusuna ve kavramına taktığı günlerdi. Devletle iktidar konusunu tartışırken, iktidar ütopyaya ihanet değil midir diye sormuştu Falin'e. Adamın asıl söylemek istediklerini söyleyemediğini, kıvrandığını fark etmiş, bundan da için için keyif almıştı. Sosyalist iktidar ütopyaya doğru götüren bir yol, bir araçtır demişti profesör. Bir iktidar biçimi olarak proletarya diktatörlüğü de öyledir. Amacımıza varmak için araçlara ihtiyacımız var. Her çeşit devletin ve siyasal iktidarın sönümleyeceği, ortadan kalkacağı topluma, yani ütopyaya, buyurgan devlet ve bilinen iktidar mekanizmalarıyla nasıl varılır? Araç, amaca uygun olmadığı zaman amaç kaynar, aracın uydusu olur diye üstelemişti. Hatırlıyorum, böyle bir soru sorup seni zora soktuğum için üzülmüştüm sonra. Ama galiba haklıydın. Sistemin yıkılışı beni haklı çıkardı sanırım. Her neyse, dün sorgu yargıçlığından çıkarıp morga teşhise götürdüler ve bilgi aldılar. Sonra kendimi o kadar çaresiz, o kadar kötü hissettim ki eve dönemedim. Daha doğrusu nedenini anlayamadığım bir korkuya kapıldım. Geceyi gazetede geçirdim. Sabah da gazetelerde haberi gördüm. Eve yalnız gitmek istemiyorum. Senin için bir sakıncası yoksa acaba birlikte gidebilir miyiz diye soracaktım. Beni hemen düşünmemene üzüldüm. Keşke dün hemen arasaydın ya da bana gelseydin. Birazdan birlikte gideriz eve. Sahi neden hemen Falin gelmedi aklıma? Şu iki tuhaf gün boyunca neden onu hiç düşünmedim? Bir zamanlar görüşmesek de şu koca şehirde en yakın olduğum insan yine de o değil mi? Eski bir evden bozma apartmanın dar ve loş ışıklı merdivenlerinden Falin önde, kendisi arkada çıkarken adamın hareketlerinin ağırlaşmış olduğunu, bir bacağının sanki aksadığını fark etti. İçi burkuldu. MR'ının ve kan değerlerinin iyi olduğu ne kadar doğru acaba? Anahtarı dairenin kilidine sokarken Falin'in koruyucu ve sakinleştirici varlığına rağmen elleri titredi. Eskiden böyle korkmazdım diye düşündü. O zamanlar korkuyu yenebilecek kadar inançlı ve umutluydum. Öğleye kadar zaten hiç güneş almayan küçük daire bu puslu Eylül gününde elektriği yakmaya ihtiyaç gösterecek kadar karanlıktı. Antredeki elektrik düğmesine bastı, oturma odasının kapısı açıktı. Bit pazarından pek severek aldığı üstte ince çiçek işli yeşil cam fanusun hareli ışığında çalışma masasının ve kitap rafının darmadağın olduğunu hemen fark etti. Gelmişler, dedi fısıltıyla. Ama çoktan gitmişlerdir, dedi adam yüksekçe bir sesle. Bir an susup evi dinlediler. Eskidiği için gürültüyle çalışan buzdolabının sesinden başka bir ses duyulmuyordu. Ağır bir koku geldi burunlarına. Naftalin, tütün, çiçek tozu karışımı, tuhaf bir koku. Seninkiler bir şeyler çekmiş olmalılar, dedi Falin. Nasıl bir şey yani? Esrar gibi bir şey. Esrar böyle kokar. Ya da tuhaf bir yanık kokusu. Ocağın üstünde yemek bırakmadığından emin misin? Bıraksaydım iki gündür ev yanardı. Çalışma masasının bütün çekmeceleri açılmış, kağıtlar, gazete kupürleri, bazı fotoğraflar etrafı yayılmıştı. Buraları sen böyle dağınık bırakmadıysan biraz çalışmışlar burada. Tabii ki ben böyle bırakmadım. Masamın üstü her zaman topludur. Ben dağınıklıkta çalışamam. Demek ki boşuna korkmamışım. Sence ne aradılar? Nereden bilebilirim? Öldürülen kişiyle ilişkinin derecesini gösterecek bir fotoğraf, bir mektup falan aramış olabilirler. Meraklarının doğrudan sana yöneldiğini sanmıyorum. Böyle olsa bugüne kadar fark ederdin. Ortalığı böyle dağınık bıraktıklarına göre geldiklerini belli etmek, biraz gözdağı vermek istemişler. Fransızlar olamaz değil mi? Fransız polisi bu vakayla esas sınırlar içinde ilgilenir. Bildiğim kadarıyla bu türden yöntemlere başvurmaz. Şimdi vakit geçirmeden yapmamız gereken polise haber vermek. Dün görüştüğün sorguya çeken dememişti. Sorgu yargıcını aramalısın. Geçmişle ilgili ayrıntılı bilgi vermen gerekmez bence. Zaten öldürülen adamla yıllardır hiç görüşmemişsiniz. Ancak dün geceki yemekte konuştuklarınızı, izlenimlerini falan ayrıntılı anlatmalısın. Bana sorarsan bu cinayeti olsa olsa Fransız polisi çözer. Çözmek isterse tabii. Türk tarafının ise çözmesi gerekmiyor. Büyükelçiyi, legal kimlikli resmi görevlileri, diplomatları falan demiyorum ama istihbarattakiler zaten biliyorlardır. En azından tahmin ediyorlardır. Ya kendi adamlarıdır tetikçi ya da birlikte çalıştıkları istihbarat örgütünün adamı. Dünden beri elçilikten de arıyorlarmış beni. Gazeteden bildirdiler. Gidip görüşmeli miyim bilmiyorum. Aslında yasal zorunluluğum yok. Fransız vatandaşıyım ben. Yine de gitmende ne sakınca olabilir ki? Tabii gizli istihbarat sorgularına falan izin vermemek koşuluyla. Büyükelçi Türkiye'ye çağrılmış olduğundan yerine vekalet eden diplomatın meraklı bakışlarını üzerinde hissedince adam karizmatik ve saygın Arı Murat'ın son gecesinde nasıl bir kadınla beraber olduğunu anlamaya çalışıyor diye geçirdi içinden. Birkaç dakika önce kendisini karşılayan ve bu odaya getiren görevlinin yüzünde de tıpatıp aynı ifade vardı. Makam masasından kalkıp ülküyü büyük bir nezaketle köşedeki oturma grubuna buyur eden, kendisi de oradaki rahat koltuklardan birine oturan diplomat, söze nasıl başlayacağını düşünüyor. Üzücü, çok üzücü. Sayın Arı Murat sadece camiamızın mümtaz bir üyesi değil, yeri doldurulmaz bir devlet adamıydı. Gerçekten çok üzücü, inanılmaz bir şey. Ülkü nezaket icabı sigara içip içemeyeceğini soruyor ve adamın cevabını beklemeden çantasından çıkardığı Galova Light paketinden bir sigara alıp yakıyor. Gazeteye gittiğimde elçilikten defalarca arandığımı söylediler diyor. Sesini olabildiğince doğal, hatta ilgisiz bir tını vermeye çalışarak. Sorularınız olabileceğini düşünüyorum. Bunlara cevap vermek için buradayım. Sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Arın Murat'ın suikaste kurban gitmesi gerçekten de çok üzücü. Soruşturma bütün hızıyla sürüyor. Fransız makamlarıyla sıkı işbirliği içindeyiz. Suikast sözcüğünü kullandınız. Ancak cinayetin siyasal yönünden çok soygun, yanlış hedef, kaza kurşunu gibi ihtimaller ağır basmaya başladı sanırım. Bu adam ağzımı aramak için böyle konuşmuyorsa işi bir an önce örtbas etmeye niyetliler demektir diye düşünüyor. Türk hükümetinin Sayın Murat'ın katillerinin bulunması için elinden geleni yapacağından hiç kuşkum yok diyor. Alaylı olmasını engelleyemediği bir vurguyla. Size nasıl yardımcı olabileceğimi sormak isterdim. Evdeki bilgilere göre öldürüldüğü gece birlikte yemek yemişsiniz. Belki anlatacaklarınız vardır diye düşündük. Tabii Fransız vatandaşı olarak kendi isteğiniz dışında bilginize başvuramayız. Ama sanırım yardımcı olursunuz. Bunun için buradayım. O gece Sayın Arı Murat'la yemek yememin nedeni gazetemin kendisiyle özel bir söyleşi yapma görevi vermiş olmasıydı. Biliyorsunuz yabancı basına yönelik bir konferans vermişti. Orada resmi metnin dışına çıkan ilginç yorumları ve saptamaları oldu ve o ana kadar fazla önemsenmeyen bu briefing birden basının dikkatini çekti. Seksiyon şefim bizim gazeteye özel atlatma bir haber, bir söyleşi yapmamı istedi. Ah evet, o yanlış anlaşılan ve Fransız basınında yanlış yansıyan talihsiz konuşmadan söz ediyorsunuz. Adamın Arı Murat'ın konferansını hatırlatılmış olmasından rahatsızlık duyduğunu ve konuyu kapatmaya çalıştığını seziyor. Yanlış anlaşıldığını hiç sanmıyorum. Ben de oradaydım ve konuşmasını baştan sona izledim. Her neyse, Türk olduğum ve kendisiyle daha önce de birkaç kez karşılaştığım için diğer muhabirlere göre avantajlı konumdaydım. Sayın Murat'ın vakti çok kısıtlıydı. Atak davrandım ve akşam yemeğini birlikte yemeği teklif ettim. O da kabul etti. Daha önce birkaç kez karşılaştığınızı söylemiştiniz. Türkiye'de mi, yurt dışında mı? Bu biraz sorgu kokuyor ama bence sakıncası yok. 1992'de Türkiye'de makamında görüşmüştüm. Konu yine Türkiye'nin demokratik açılımlarıydı. Biliyorsunuz Avrupa kamuoyu, özellikle de Fransız basını bu konuda duyarlılık gösteriyor. Yıllar önce de bir kez Türkiye'de karşılaşmıştık bir toplantıda. Bunu ikimiz de unutmuşuz. Gece yemekte sohbet ederken ortaya çıktı. İki gece önce yaptığınız söyleşiyi banda mı kaydetmiştiniz yoksa not mu almıştınız? Belki de soruşturmanın derinleştirilmesine yarayacak ipuçları bulunabilir Sayın Murat'ın söylediklerinde. Bandı almıştım. Bandı da gazeteye, seksiyon şefine teslim ettim. Bizde adet böyledir. Andre'nin arkasında duracağına güvenerek yalan söylüyordu. Bandı alabiliriz herhalde. Bence hiçbir sakıncası yok. Verirlerse alabilirsiniz. Olmayan ses kaydını nasıl alacaklarını düşünüp içten içe keyifleniyor. Bağışlayın, size hiç de diplomatçı olmayan bir soru sormak isterdim Ülke Hanım. Çok özel bir soru. Ve inanın tamamen kişisel bir merak. Sayın Arı Murat'la özel bir ilişkiniz var mıydı? Eskiden olmuş muydu? Gerçekten de hiç diplomatça bir soru değil. Anladığım kadarıyla bulvar gazetelerini iyi izliyorsunuz beyefendi. Benim de çok merak ettiğim bir konu var. Benimki de tümüyle kişisel bir merak. Evime gizlice girip kağıtlarımın kayıt bantlarımın, fotoğrafların arasında ne arandığını, ha bir de kendimin bile hatırlamadığım eski bir fotoğrafımın nereden bulunup gazetelere kimler tarafından gönderildiğini merak ediyorum. Ağır bir sessizlik oluyor. Hassasiyetinizi anlıyorum diyor adam. İsterseniz soruları sorulmamış sayalım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Evet var. Yemek ve söyleşi bitip de ayrılacağımız zaman Sayın Murat, birlikte çıkmamızın doğru olmayacağını, eğer bir süredir paranoyak düşünceler geliştirmiyorsa izlendiği kuşkusunu taşıdığını söyledi. Kim izliyormuş? Bunu söylemedi. Belki bilmiyordu, belki de benim bilmemi istemiyordu. Ha, bir şey daha. Gece elçilikte kalacak, ertesi günde havaalanından kızını karşılayacaktı. Evet, anlıyorum. Not aldım. Kızı ve eşi dün Paris'e geldiler. İkisi de şoka uğramış durumda. Sizi asıl bu yüzden aramıştık. Sizin için çok zor olacağını biliyorum. Ama sizinle, yani Arı Murat'ı son gören kişiyle görüşmek istiyorlardı. Bu gerçekten onların istemi mi, yoksa resmi bir istek mi? Bana inanın ki onların, özellikle de eşinin ricası, tamamen duygusal bir istek ama anlamak mümkün. Ne yapacağını düşünmeye çalışırken zaman kazanmak için bir sigara daha yakıyor. Dolaylı bir sorgu tekniği olmasın bu? İşin içinde bir istihbarat puşluğu varsa, olsa ne olur? Cinayeti benim işlemediğimi en iyi bunlar bilirler. Asıl öğrenmek istedikleri, Arı'nın bana neyi, ne kadar söylediği. Andre ile konuşmalıyım. Yarın gazeteye gece yemekte yaptığım sözde söyleşiyi yetiştirmeliyiz. Bu adamlar hiçbir şey bilmediğimi inanmalılar. Andre bu kadarını yapar mı acaba? Bir denemeli. Peki gazetecilik etiği ne olacak? Bu çirkefin içinde etikten söz etmenin ne anlamı var?